Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muharrem ile baş başa.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela çölünde şehadetiyle sonuçlanan süreciyle aldığımız programımızın 7. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiği ebedi kıyamın en açık özelliklerinden biri emri maruf ve nehyi münkerdir. İslam kültüründen emri maruf ve nehyi münkerin özel yeri vardır ve bu önemli ilkenin çerçevesinde ilahi evliyalar ve enbiya tarafından her zaman en güzel reform hareketleri gerçekleşmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine'de hareketine başladığında kardeşine yaptığı vasiyete şöyle buyurur: "Ben bencillik veya fesat ve zulüm işlemek için yaşadığım kentten ayrılmıyorum. Benim bu yolculuktan amacım emri maruf ve nehy-i münkerdir. Bu hareketten istediğim ümmetin fesadını ıslah etmek ve ceddim Allah Resulü'nün sünnetini ihya etmektir."
İmam Hüseyin aleyhisselam için bu amaç o kadar önemliydi ki bu yolda kendisinin ve en sevdiği insanların canını feda etti. İmama eşlik eden yakınları ve arkadaşları da o hazrete iktida ederek bu ilkeye vurgu yaptı ve yolculukları boyunca da bu ilkeye bağlı kaldı. İmam Hüseyin ve arkadaşları zulüm, bidat ve sapkınlıklara karşı sessizliğin büyük bir günah ve bunlara karşı kıyam etmenin en büyük değer olduğunu gösterdi. Kameri 61 yılının Aşura gününde yapılan emr-i maruf ve nahy-i münker, gafilleri cahillik ve kuşku girdabından kurtarmaya çalışan aydınlatıcı bir hareketti. Gözlerin her türlü yanlış ve günaha kolayca yumulduğu ve bazıları yaşadıkları durgunluk yüzünden her türlü yanlışı haklı göstermeye çalıştığı bir ortamda İmam Hüseyin ve arkadaşları İslam toplumunun fikri, siyasi ve manevi hayatını tehdit eden tehlikeye karşı sorumluluk hissetmeye başladı. Emr-i maruf ve nehy-i münkerle yanlışlara karşı savaş açtı. Bu yolda imama yardımcı olan fedakar insanlardan biri Nafi bin Hilal'di.
Nafi bin Hilal, cesareti ve iyi bir konuşmacı olmakla bilinirdi. Nafi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim garisi ve hadis yazarıydı. Saffin ve Nahrivan savaşlarında İmam Ali'den büyük tecrübeler edinen bir insandı. Yine en önemli görevler Nafi'ye verilirdi. Nafi, İmam Ali aleyhisselamın has sahabesi ve ehl-i beyt hayranlarından biriydi. Küfe'de durum kritik hale gelerek İmam Hüseyin'in kenti yolladığı elçisi Müslim bin Akil şehit edildikten sonra Nafi gizlice Küfe'den kaçmak zorunda kaldı. Nafi ve birkaç arkadaşı gece yarısı Küfe'den ayrıldı ve tam da Hür İmam Hüseyin'in kafilesinin yolunu kestiği bir sırada kafileye yetişti. Hür o sırada Nafi ve arkadaşlarını yakalamak istedi. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam onlara arka çıktı ve şöyle buyurdu: "Onlar benim arkadaşlarım ve ben kendimi savunduğum gibi onları da savunurum."
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Şimdi konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinleyelim.
Hazreti Hüseyin bu gerçeği gördü, etrafı gözlemledi. İnsanların tavırlarını, hareketlerini, o günkü idarenin, hakim gücün İslamiyet'in dışında hareket ettiğini, adı Müslüman, Peygamberimizin sözünde de gerçekleştiği gibi adı Müslüman olup hareket ve tavırlarında, mantığında, yürüyüşünde, uygulamasında hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir sistemin İslam'a, İslam ümmetine hakimiyet sağlamasını görünce bunların durdurulması gerektiğini, bunların durdurulmasının ilahi bir vecibe olduğunu, farziyet olduğunu anladı ve onun için Muharrem ayının birinci gününden itibaren Kerbela denilen noktada buluştular. Ya da biraz daha şöyle söyleyelim. Muharrem'e gelmeden evvel 6 ay boyunca Hazreti Hüseyin aleyhisselam 6-7 ay boyunca İslam ümmetinin bütününe ulaşabilecek bir şekilde bir hareket içinde Medine-tül Münevvere'den hareket etmiş, Mekke'de konaklamıştır 5-6 ay ki İslam ümmeti umreye gelenler, ziyarete gelenler, hac edenler, herkes bilmiştir ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam evini neden Medine-tül Münevvere'de terk ederek Mekke'ye gelmiştir, anlamıştır bütün İslam ümmeti. İslam ümmeti habersiz değildir. Bazıları bu olayın arkasına sığınıyor, bazıları bu olayın arkasına sığınırken Hazreti Hüseyin'i katledenleri biraz masum göstermeye gayret ediyor. İşin acıklı, işin İslam'ı anlamama noktasındaki en üzücü noktası, en şaşırtıcı noktası da buradır. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de kaldığı 6 ay müddet boyunca umreye, ziyarete, Mekke'yi, mükerremeyi ziyarete gelenlerin hepsi öğrendiler ki yani İslam ümmetinin bütün her coğrafyasından gelenler bildi ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam Medine-tül Münevvere'den çıkmış, ayağa kalkmıştır. İslam ümmetinin desteğini, İslam ümmetinin fikri ve bedeni olarak desteğini bekliyor ki İslam'ı kurtarsın. Ama cevap veren Hazreti Hüseyin'le beraber olan kimse olmadı. Ancak ve ancak bazıları, birileri nasihat vermekle yetindiler. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Mekke'de 6 ay kaldıktan sonra artık bu olayın geri dönüşünün imkanının olmadığını anlayarak Muharrem'in birinci günü Kerbela'ya geldi. Azıcık dostlarıyla, arkadaşlarıyla aynı fikir birliği içerisinde olanlarla birlikte ve Muharrem'in 10. günü işte bu kahramanca hareket gerçekleşti.
İmam Hüseyin aleyhisselam namaz kıldırdı ve ardından hutbe okudu. O sırada Nafi imamdan konuşmak için izin istedi. İmam da izin verdi ve Nafi söze şöyle başladı. Ey peygamberin aziz evladı, sen iyi bilirsin. Ceddin Allah Resulü tüm kalpleri hakikatle aydınlatamadı. Herkes onun emrine uymadı. Nice insanlar onunla antlaştı ama kalplerinde hile ve riyakarlık vardı. Bunlar baldan daha tatlı konuşuyor ama zehirden daha acı amel ediyordu. Hakikati ancak fani dünyalarını güvence altına alacak şekilde yorumladılar. Baban Ali aleyhisselam da bu tür insanlarla karşı karşıya kaldı. Şimdi sen de Resulullah ve Ali gibisin. Kim bugün antlaşmasını bozarsa kendine zarar vermiş olur. Şimdi kalk ve bizim önderimiz ol. Allah'a and olsun ki biz asla korkmayız.
Nafi'nin bu konuşması kalpleri en derinlerine kadar titretti. Hür ve ordusu ne yapacağını şaşırdı ve İmam Hüseyin aleyhisselam kafilesi yola çıktı. İmamla sohbet etmek Nafi'yi her geçen gün daha da imama hayran bırakıyordu. Nafi sürekli başkalarına yardımcı olmaya ve üzüntülerini hafifletmeye çalışıyordu. Kerbela'ya vardıklarında da kah çadırların önünde bekçilik ediyor ve kah başkalarına yardımcı oluyordu.
Aşura gününe uzanan gecede Nafi bin Hilal ay ışığında bekçilik yapıyor ve yürüyordu. O sırada İmam Hüseyin'in sesini duydu. İmam kah Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor, kah bazı şiirleri fısıldıyordu. Bir süre sonra Nafi sevdiği insanın karşısında durduğunu fark etti. Nafi şöyle arz etti: "Ya Mevlam, burada ne yapıyorsunuz? Gece karanlığında size bir zarar gelebilir." İmam şöyle buyurdu: "Nafi, bölgeyi daha iyi tanımak için dışarı çıktım. Yarın düşman saldırısıyla gafil avlanmayalım." Nafi sordu: "Ya Mevlam, neden kah oturuyor, kah kalkıyorsunuz?" İmam şöyle buyurdu: "Nafi, yarın şu gurbet çölünde çocuklar ve kadınlar yorgun, bitkin, aç, susuz, düşmandan kaçacak. Dikenler narin ayaklarına batarak incitecek. Çocuklar daha az acı çeksin diye gördüğüm dikenleri koparıyorum." Bu sözleri duyan Nafi'nin yüreğinde adeta büyük bir fırtına koptu. Gözyaşlarını tutamadı. Öylesine etkilendi ki yere çöktü. Ancak imam kalkması için ona yardım etti. İmam daha sonra şöyle devam etti: "Nafi, sen iyi bilirsin. Yarın bu çöl savaş ve kan çölüne dönüşecek. Şimdi gece karanlığından yararlanarak şu iki tepenin arasından evine, yurduna dönebilirsin. Ben senin bana biatini üzerinden kaldırın."
Bu sözleri duyan Nafi'nin yüreğine garip bir acı çöktü. Hemen diz çöktü ve yalvararak şöyle arz etti: "Ey Resulullah'ın evladı, bana git mi diyorsun? Benim ruhum sensiz cehennemdir. Eğer senin yolunda ölmezsem bana yazıklar olsun. Ben asla senden ayrılmak istemiyorum. Eğer şu çölün yırtıcıları beni paramparça edecekse yine sizi yalnız bırakmam."
Ve Aşura günü geldi. 45 yaşındaki Nafi savaşa hazırlandı. Savaş başladı ve imamın bazı arkadaşları şehit düştü. Sıra teke tek dövüşe geldi. Nafi öne çıktı. Omuzunda yayı ve her birinin üzerinde adını kazdırdığı okları. Nafi imamın huzuruna çıktı. Oklardan birini gösterdi ve şöyle arz etti: "Ey Resulullah'ın evladı, adımı bu oklara kazdırdım ve hepsini zehire bulaştırdım." Nafi'nin adı yürekleri delecek ve kara kalplileri cehenneme uğurlayacak. İmam Hüseyin aleyhisselam Nafi'ye arenaya çıkmak üzere izin verdi. Nafi'nin okları düşman ordusundan 70 kişiyi helak etti. Oklar bitince Nafi kılıcını çekerek savaşmaya devam etti. Düşman ordusu Nafi'yi kuşatarak esir aldı. Nafi düşman ordusunun komutanlarından Şimr tarafından şehit edildi.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela çölünde şehadetiyle sonuçlanan süreci ele aldığımız programımızın 7. bölümünün sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Bela'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu, Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah, rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki, tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Mescid-i Nebi'nin sadeliği asr-ı saadetin tüm evrelerinde korundu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rihletinden sonra 1. halife döneminde camide hiçbir değişiklik yapılmadı ve 2. halife döneminde sadece alanı genişletilerek kapı sayısı arttırıldı ki bunun sebebi de Müslüman nüfusun artışı ve başka bölgelerden özellikle hac mevsiminde gelen ziyaretçi sayısının artmasıydı. 3. halife döneminde camide biraz değişiklik yapıldı ve caminin sütunları kalayla takviye edildi. Ancak Emevilerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra ve İslami hükümette köklü değişiklikler yapılmasıyla beraber camilerin ve sonuçta Mescid-i Nebi'nin binalarında köklü değişiklikler yapıldı.
Geçen bölümde belirtildiği üzere cami halkın en temel üssü olarak imanı takviye etmek ve Müslümanların sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetlerini organize ederek yönetmek bakımından en önemli merkezdir. Medine'de İslam peygamberi tarafından cami inşa edilmesiyle birlikte bu mekan hem ibadet hem siyaset hem yargı ve hem eğitim merkezine dönüştü. Kuşkusuz cami ilk etapta dini ibadetleri ve şiarları yerine getirme mekanıdır. Ve camide yerine getirilen en büyük ibadet ise günde 5 vakit namazdır. Asr-ı saadette Müslümanlar büyük bir coşku ve şevkle her gün birkaç kez camiye geliyor ve cemaat imamına uyarak namazını kılıyor ve Yüce Allah katına yaklaşmaya çalışıyordu.
Medine Camii'nin inşaatı tamamlandıktan sonra Allah Resulü Bilal'e ezan okumasını ve Müslümanların namazı cemaatle beraber camide kılmalarını söylemesini emretti. Böylece İslam'ın ilk müezzini Bilal Habeşi yüksek ve hoş sesiyle Medine atmosferini Allah'ın adıyla süsledi. Gerçi o dönemde Bilal'den daha hoş sesi ve daha güzel ve net şivesi olan insanlar da vardı. Fakat Bilal'in imanı, kalbinin temizliği ve ihlası onu bu yüksek mevkiye taşıdı. Bugün yine ezan namaz kılmanın ön hazırlığı olarak her gün 5 vakit yeryüzünde tüm camilerin minarelerinden yankılanır ve tevhid, nübüvvet ve namazı hatırlatır. Ezan, Yüce Allah'ın adıyla başlayan ve onun yegane oluşu ve Muhammed'in risaletine şehadet getirerek devam eden ve ardından insanların kurtuluşunun, felaha ve iyi amele ve namazı davet eden ve Allah'ı anarak son bulan bir şiardır. Ezan Allah'ın adıyla başlar ve onun adıyla son bulur. Ancak içinde yer alan tüm kısa ibarelerin her biri aydınlatıcı ve yapıcı ve bilgilendirici özelliği söz konusudur.
Cami tüm bölümleriyle beraber Allahu Teala'ya hamd ve tesbih eder, alemin tüm mahlukları ettiği gibi. Ancak caminin zikir ve tesbihi diğer eşyalardan farklıdır. Ehl-i Beyt fertlerinden İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurur: kim bir camiden ufak bir taşı dışarı götürecek olursa onu camiye geri getirmelidir. Gerçekte ufak kum tanecikleri de caminin bir parçası sayılır ve cami Allahu Teala'ya ibadet mekanı olduğundan içindeki kum tanecikleri de Allahu Teala ile bağı söz konusudur. Bu yüzden onları bulundukları konumdan ayırmak ve caminin dışına götürmek şayesinde bir amel değildir. Buna göre camide namaz kılan insanın konumunu da anlamak mümkün. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: kim camiye giderse ayağını bastığı her yerin tüm tabakaları onun için tesbih eder.
Değerli dostlar, yine geçen bölümlerde olduğu gibi şimdi Müslümanların ikinci kutsal camii olan Mescid-i Nebi'yi tanıtmaya devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde en son İslam peygamberinin Medine'de inşa ettiği caminin tasarımı gayet sade olduğunu anlattık. Caminin duvarları taş ve kerpiçten inşa edildi ve hurma dalları ile çatısı yapıldı. Caminin tabanı ise kumla kaplandı. Böylece yağmur yağdığı sırada çatıdan düşen su damlalarının yere sızması sağlandı. Tarihte belirtildiği üzere cami inşaatı sona erdikten kısa bir süre sonra yağmur yağdı ve caminin tabanı ıslandı. O sırada sahabeden biri eteğine kum doldurarak getirdi ve ayağının altına döktü. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra bu amelin çok uygun olduğunu buyurdu ve bu yüzden o günden sonra caminin tabanı kumla kaplandı. Günümüzde Nebevi Camii çok güzel halılarla döşenmiştir ve bu halıların çeşitli ebatta dokunması için birçok atölye kurulmuştur.
Mescid-i Nebi'ye girip çıkmak için 3 kapı yerleştirildi. Caminin sonunda bir kapı vardı. Bu kapı kıble Beytul Mukaddes'ten Kabe'ye doğru değiştiğinde kapatıldı ve bunun yerine caminin kuzeyinde başka bir kapı açıldı. Caminin batısında da bir kapı vardı. Bu kapıya Ateke kapısı adı verildi. Ateke Mekkeli bir kadındı. Bu kadın İslam'a iman etti ve Medine'ye göç etti. Bu kapıya bu ad bu kadının evinin önünde yer aldığı için verildi. Bu kapı rahmet kapısı olarak da ün yapmıştır. Bu adlandırmanın sebebine gelince, bir gün adamın biri camiye geldi ve Allah Resulü'nden yağmur yağması için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti ve 7 gün şiddetli bir şekilde yağmur yağdı. Adam bu kez sel korkusuyla tekrar Allah Resulü'nün nezdine geldi ve bu kez Allah'tan bulutları göndermesini istemesi için dua etmesini talep etti. Allah Resulü dua etti, bulutlar çekildi. Yağmur ilahi rahmet olduğundan bu kapıya rahmet kapısı adı verildi. Bu kapıya Nebi kapısı da denir çünkü Allah Resulü bu kapıdan camiye girerdi.
Caminin doğusunda da bir kapı vardır ki Cebrail kapısı olarak ün yapmıştır. Bunun sebebi ise İslam peygamberinin Karizoğulları ile savaşta Hazreti Cebrail ile bu kapıda buluşmasıdır. Kapıya Osman kapısı da denirdi çünkü Osman'ın evinin önündeydi. Selam kapısı da caminin batısındaki duvardaydı. Fakat zamanla kapıların sayısı artmaya başladı çünkü bazı sahabe caminin çevresinde kendiler için ev inşa ediyordu. Bu evler için genellikle iki kapı yerleştiriliyordu ki biri dışarıya ve diğeri de caminin avlusuna açılıyordu. Bu durum böylece devam etti ta ki hicretin 3. yılında Allah Resulü bir emir verdi ve Hazreti Ali aleyhisselamın evinden başka camiye açılan tüm kapıların kapatılmasını istedi. Günümüzde ise Mescid-i Nebi genişlediğinden bu kutsal mekanın 7 temel kapısı ve 81 girişi bulunmaktadır.
Ravza-tul Mutahhare, Mescid-i Nebi'de yer alan bir alandır ve İslami rivayetlerde bu alanda bulunmanın faziletlerinden sık sık söz edilmiştir. Nitekim İslam peygamberi bu mekandan cennet bahçelerinden bir bahçe şeklinde söz etmiştir. Allah Resulü'nün pak mezarı, minberi ve mihrabı Ravza-tul Mutahhare'de yer alan kutsal mekanlardır. İslam peygamberinin pak ve nurani bedeni, ruhu göklere yükseldiği noktada defnedildi. Hali hazırda İslam peygamberi ve birinci ve ikinci halifenin mezarları etrafı altından parmaklıklarla çevrili bir odada yer almaktadır. Bundan başka caminin kuzeyinde İslam peygamberinin muhterem kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mezarı olarak anılan bir mekan vardır. Bu alan rivayetlere göre Hazreti Fatıma'nın kendi evinde defnedildiği mekandır. Bazı rivayetler o Hazreti Baki mezarlığında defnedildiğini anlatıyor. Ehl-i sünnet Müslümanları bu rivayeti benimsemektedir. İslam peygamberinin defnedildiği odanın dört köşesinde dört sağlam sütun ve üzerinde yeşil bir kubbe yer almaktadır.
Mescid-i Nebi'de kutsal mekanlarından biri Resulullah'ın minberinin bulunduğu alandır. Rivayetlere göre Allah Resulü en başta bir hurma ağacına dayanarak hutbe okurdu. Bir gün sahabeden biri Allah Resulü'nün üzerinde oturması için bir minber yapılmasını önerdi. Böylece hem insanlar o hazreti görecekti, hem hazret fazla durmaktan yorulmayacaktı. Allah Resulü bu öneriyi kabul etti. Böylece iki basamağı ve oturulacak yeri olan bir minber yapıldı. Hadislere göre İslam peygamberi hukuki konularda yemin etme töreni minberin yanı başında yapılmasını emretti ve şöyle buyurdu. Kim minberimin yanında yalan yemin ederse hatta bir misvak parçası için olsa bile yeri cehennem ateşi içinde olacaktır. Üç basamaklı minber Muaviye dönemine kadar kullanıldı.
Muaviye imaj kazanmak ve kendisini haklı göstermek için Allah Resulü'nün minberini Medine'den Şam'a getirmesi yönünde talimat verdi. Fakat Medine halkı itiraz etti ve bunu engelledi. Daha sonraları bir manangüz aynı minbere 6 basamak ekledi ve basamak sayısı 9'a yükseldi. Bu minber Abbasi halifelerin döneminde birkaç kez onarılarak yeniden yapıldı. Ta ki Kameri 654 yılında Nebevi Cami yangına uğradı ve minber tamamen yandı. Tarihi rivayetlere göre yanan minber şu anda bulunan minberin altına defnedildi. Hali hazırda Mescid-i Nebi'de bulunan minber mermerden yapılan ve altından motiflerle süslenen bir minberdir. 12 basamağı bulunan minberi Osmanlı İmparatorluğundan biri İmparator Kameri 999 yılında camiye hibe etti.
İslam peygamberi döneminde camilerde mihrab adında bir mekan yoktu ve Müslümanlar mihrab sözcüğüyle ancak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem ve Hazreti Zekeriya ve Hazreti Davud hakkındaki ayetlerle tanışmıştı. Ta ki Allah Resulü'nün namaz kıldığı ve alnını Allah karşısında secdeye koyduğu mekanda Ömer bin Abdülaziz bir mihrap inşa ettirdi. Gerçi bu mihrap zamanla birçok değişikliğe uğradı. Camideki şimdiki mihrap da mermer taşından inşa ettirilmiş ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle süslenmiştir. Bu mihrap ise Mısır'ın Memluki krallarından Sultan Eşref Kaytbay dönemine aittir. Bu mihrabın fazileti hakkında Kabe hükmünde olduğu söylenmiştir. Yani kim ona bakarsa Kabe'ye bakmış gibi olur.
Mescid-i Nebi'de ana mihraptan başka birkaç mihrap daha vardır ki teheccüd mihrabı bunlardan biridir. Bu mihrap Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin arkasında ve Soffa Eyvan'ın önündedir. Allah Resulü bazı gecelerde bu mekanda Allah'a ibadet ederdi. Bir başka mihrap ise Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mihrabıdır. Bu mihrap Hazreti Fatıma'nın evinin içinde ve teheccüd mihrabının güneyinde yer alıyordu ve o Hazreti namaz kıldığı mekandı. Bu mihrap şu anda İslam peygamberinin hücresinde yer alıyor. Osmanlı mihrabı da Osmanlı kararlarına ait olan mihraplardan biridir. Bazıları ise bu mihrabın 3. halife Osman döneminde yapıldığını belirtiyor. Bu mihrap kıble yönünde ve Nebi mihrabının arkasında yer alıyor. Hali hazırda Mescid-i Nebi cemaat imamı bu mihrapta namaz kıldırıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 5. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda Firdevsi'nin hayatı ve sanatı üzerinde duracağız. 10. yüzyılda yaşayan, asıl adı Ebu'l-Kasım Mansur olan Firdevsi, İran'ın ulusal destanı Şehname adlı manzum yapıtıyla ün kazanmıştır. Tarihsel Tuz kentinin bir köyünde doğdu. Yüzyıllar boyunca anlatılan çeşitli efsanelere karşın yaşamına ilişkin çok az şey bilinmektedir. Şiirlerindeki kişisel göndermelerden bazı ipuçları elde edilmişse de en güvenilir kaynak, 12. yüzyıl şairi olan Nizami Aruzi'nin Çehar makalede verdiği bilgilerdir. Nizami Aruzi, Firdevsi'nin mezarını 1116-1117 ziyaret etmiş ve doğduğu bölgede onunla ilgili çeşitli söylentileri bir araya toplamıştır. Nizami'ye göre mülk sahibi olan Firdevsi'nin yüksek bir geliri vardı. Tek çocuğu olan kızının çeyizini yapmak için başladığı yapıtını 35 yılda tamamladı. 60 bin beytten oluşan Şehname, aslında Firdevsi'nin gençliğinde aynı adı taşıyan bir düz yazı metninden yaptığı derlemeye dayanır. Daha çok Pehlevi döneminde yazılan Hudayname'nin çevirisi olan bu metin efsane dönemlerinden 2. Hüsrev'in hükümdarlığına değin İran hükümdarlarının tarihini ele alır. Ayrıca Sasanilerin 7. yüzyılda Araplara yenilmesini konu eden ek bilgileri de içerir. İslam öncesi efsanevi İran döneminin tarihini şiire dönüştüren ilk şair Dakiki idi. Samaniler döneminde saray şairi olan ve katledilerek öldürülen Dakiki ancak 1000 beyit yazabilmişti. Zertüşt'ün ortaya çıkışını anlatan bu dizeleri Firdevsi gerekli açıklamaları yaparak anonimleştirdi. 1010'da tamamlanan Şehname-i Firdevsi ana yurdu Horasan'da hükümdarlığını ilan eden Gazneli Mahmud'a sundu. Şair ile hükümdar arasındaki ilişki konusunda söylentiler çeşitlidir. Nizami Aruzi'ye göre Firdevsi Gazne'ye gider ve Vezir Ahmet bin İbni Hasan Meymendi'nin yardımıyla Mahmud'un kendisini kabul etmesini sağlar. Ama Mahmud vezirin düşmanlarının etkisini altında kalarak Firdevsi'ye az bir ödül verir. Bu olaydan duyduğu düş kırıklığıyla Herat'a giden Firdevsi orada 6 ay kaldı. Daha sonra doğum yeri olan Tus üzerinden Mazenderan'a geçti ve Sipahbat Şehriyar'ın sarayına sığındı. Şehname'nin ön sözünde yer alan ve Sultan Mahmud üzerine yazdığı 100 dizelik yergiyi Şehriyar'a okudu. Şiirini Mahmud yerine İran'ın ilk krallarının soyundan geldiği için Şehriyar'a adamak istedi ama Şehriyar Firdevsi'ye şiiri Mahmud'a adamaya razı etti. Yergiyi de yüksek bir fiyatla satın alarak Şehname'den çıkartılmasını sağladı. Nizami Firdevsi'nin yerginin metnini yok ettiğini, elde yalnızca 6 dize kaldığını yazmıştır. Ama özgün metin günümüze tam olarak ulaştığı için bu açıklama gerçeğe uymamaktadır. Firdevsi'nin yaşlılık döneminde uzun süre İran'ın batısında ya da Bağdat'ta Büveyhilerin koruması altında yaşadığı sanılmaktaydı. Bunun nedeni Yusuf ile Züleyha adlı mesneviyi Firdevsi'nin yazdığı görünüşünün yaygın oluşuydu. Ama daha sonra bu mesnevinin Firdevsi'nin ölümünden 100 yıl sonra yazıldığı ortaya çıkmıştır. Yine Nizami Aruzi'nin yazdıklarına göre Sultan Mahmud Hindistan'a yaptığı seferlerden birinden dönerken Veziri Ahmet İbni Hasan Meymendi ona Şehname'den uygun bir yer okuyarak Firdevsi'ye haksızlık ettiğini söyler. Bu haksızlığı düzeltmeye karar veren Sultan Gazne'ye döndüğünde 60 bin dinar değerindeki çividin saraya ait develerle Tus'a götürülmesini ve Firdevsi'ye verilmesini emreder ama çivit taşıyan develer kentin bir kapısından girerken Firdevsi'nin tabutu da öbür kapıdan çıkmaktadır. Tutucu bir din adamı Müslüman mezarlığına gömülmesine karşı çıktığı için cenazesi kent surunun dışındaki bir bahçeye gömülür. Firdevsi'nin tek kızı sultanın armağanını kabul etmez, çivitlerin geliri Tus'taki bir hanın onarımına harcanır. Nizami Firdevsi'nin ölüm tarihinden söz etmez. Daha sonraki uzmanların verdiği bilgilere göre en erken 1020, en geç 1026'da ölen Firdevsi'nin 80 yıldan fazla yaşadığı kesindir. Evet, Şehname epik mesnevi şeklinde ve aruzun feulün feulün feulün feul kalıbıyla yazılmıştır. Eski İran Turan hükümdarlarının efsaneli ve çok maceralı tarihlerini, cihangirliklerini anlatmaktadır. Şimdi ise detaylı bilgileri edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'den dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizlere ve değerli dinleyicilerinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Bir önceki konuşmalarımızda, açıklamalarımızda İran edebiyatının ilk dönem, klasik edebiyatın ilk dönem özelliklerinden bahsedip daha sonra Rudeki gibi ilk dönemindeki büyük şairlerden bahsetmiştik. Tabii bu konuşma dizimizin bu haftaki bölümünde de Firdevsi hakkında konuşmak istiyoruz. Ebu'l-Kasım Mansur Firdevsi. Tabii Firdevsi'nin ile ilgili söylenecek ve herkesin bildiği en önemli özelliklerinden biri bugün de elimizde olan ve İran edebiyatının önemli eserlerinden biri sayılan Şahname'dir. Firdevsi'nin eserine geçmeden tabii kendi yaşamıyla ilgili biraz bir konuşmamız daha yerinde olacaktır. Firdevsi Tuz bölgesinde bir köyde dünyaya gelmiştir. O dönemin toprak ağası da diyebiliriz. Zengin varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim alan Firdevsi çok iyi bir şekilde Farsça'nın yanı sıra Arapça'yı çok iyi bilen bir şahıstır. Bunun yanı sıra kendinden önce ve Fars kültürüne ait mitolojik hikayeleri, o dönemde anlatılan İran kültürünü yansıtan hikayeleri çok iyi bilen, çok iyi tahlil eden bir şahsiyete sahiptir. O dönemde almış olduğu eğitimden sonra ki dönemlerdeki Farsçayı, Fars dilini yaşatma adına bugün de dediğim gibi elimizde bulunan Şahname gibi büyük bir eser bırakmıştır. Tabii Firdevsi sahip olduğu o ilim, o bilgilerin yanı sıra o dönemde Bağdat hükümetine bağlı olan diğer padişahlar dini simadan dolayı içinde diğer yabancı dillerdeki kelimeleri daha çok kullanmaya başlamışlar. Bunlardan biri de Arapçadır. Yani İslamiyet'ten dolayı bu kelimeleri dilde daha fazla konuşup sarayda bu dille kitapların yazılması teşvik ediliyordu. O dönemde Firdevsi gibi şahıslar bu dilin Farsçanın ortadan kalkmaması için bir eser bırakılması, yaşatılmasına inanmış. Bu yolda da Şahname gibi büyük bir eser bırakmıştır. Tabii Şahname'yi incelediğimizde çok güzel, akıcı, edebi üslup olarak yerinde bir üslup kullanan Firdevsi Şahname eserinde diğer o dönemdeki eserlere nispeten çok daha az Arapça kelimelerden faydalanmış ve kitabını, eserini elinden geldiğince Farsça terimler, kelimelerle yazmaya çalışmıştır. Bu anlamda da Fars dili edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Firdevsi'nin aslında Fars dili açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yaşamıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmayan şairin o dönemde Şahname'yi yazdığı dönemde Sultan Mahmud'a, Gazneli Sultan Mahmud'a kendi eserini sunmuş. O dönemde bildiğiniz gibi şairler saray erkanına kendi eserlerini sunarak o anlamda bir teşvik, bir ödül almaktaydı. Firdevsi de eski İran kültürünü yaşatan, mitolojik hikayeleri içeren, tabii bunun içinde mitolojik dediğim o dönemdeki İslami anlayışın dışında olmayarak İran kültürünü yansıtan mitolojik hikayeleri içinde barındıran eserini yazdıktan sonra padişaha bu eseri sunuyor ve aslında gösterilmesi gereken ilgi ve alakayı görmediği için sultana bu eseri sunmasından dolayı pişman oluyor. Tabii bu olaydan sonra yaşananlar genelde tarih kitaplarında anlatılan ve aklının kesin olduğu belli olmayan hikayelerdir. O durumdan sonra padişahla sultanla arasında bir düşmanlık başlıyor ve bu sebepten dolayı sürekli kaçmayla, sürekli yer değiştirme şeklinde yaşanmıştır Firdevsi. Tabii bu şairin kendi yaşamında çekmiş olduğu sıkıntılar bugün için şunu söyleyebiliriz bırakmış olduğu eser için İran kültürünü, İran dilini bugüne kadar yaşatıp taşıyan en önemli eserlerden biri olmuştur.
Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı Konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başka bir anlatımla Kerbela. Değerli dinleyiciler, başka bir anlatımla Kerbela adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Muharrem'in ayak sesleri gelirken başka bir anlatımla Kerbela. Dinlersen Hüseyin'i kafirinin çan seslerini duyarsın ve sen asırların ardından Hüseyin'in yalnız yolculuğunun başlamasını beklersin ve sabrının kimsesizliğinin sesi duyulur. Burası Neynova topraklarıdır. Bu topraklar Kerbela'dır ve bu Hüseyin'in kanıdır ki asırların ardından hala oluk oluk kaynıyor. Muharrem matemlerinin davul sesleri duymaya bekleyişi kalbimi burkuyor ve hüzün anlarının acısı ile kemiklerimin tüm eklemlerini onun hüznüyle düğümlemek istiyorum. Hepinize selamlar olsun değerli dinleyiciler. Kerbela olayına başka bir açıdan bakarak hazırlanan başka bir anlatımla Kerbela podcast serisinin 5. bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümde Kerbela'da hazır bulunan bazı kişilerin diyaloglarını dinleyeceksiniz. Birinci diyalog. Amr bin Kays Maşriki yalnız gelmemişti. Amca oğlu da yanında oturmuştu. Her ikisi de terbiyeli oturmuş, gülümsüyorlardı ve kaderin hesapsız kitapsızca onların yollarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun yolu ile kesiştirdiği için içlerinde kelebekler uçuşuyordu. Amr selam vermiş, selam duymuştu. Başta hal hatır sorma faslından kısa bir süre geçmişken, İmam Amr'a bakarak, "Amr, sen bize yardım için mi buradasın?" buyurdu. Zaman sanki orada durdu, sanki çadırın dışında tüm dünya ve zaman nefesini tutmuştu. Her şey uzun süren bir sessizlikte kalmıştı. "Hayır." Amr, imamın sorduğu sorunun şaşkınlığını yaşıyordu. Amcası oğlu irkildi. Amr şöyle dedi. "Biliyor musun ağam, bizim çok çocuğumuz var." Yutkundu, bakışını kaçırdı. "Sahip olduğum atlar ve develerin üstünde halkın emaneti olan mallarım var ağam." Amr, İçinde boğulduğu sessizlikte bir an çocukların sesini duydu. Çadırın arkasında erkek çocuklarla oynayan küçük bir kız çocuğu. "Yani durum çok belirsiz ağam. Biliyorsunuz ki sizin de kaderinizin nereye varacağını bilmiyorsunuz." Amr konuşurken bir mazeret bulmaya çalışıyor ve imama eşlik etmemek için bir yol arıyordu. İmamın gözlerini görüyor, mübarek alnındaki çizgileriydi ve imamın dudaklarındaki zikri duyuyordu. Fakat sanki çaresi kalmamıştı. İmamın her cümlesiyle daha da ümitsizleşiyordu. "Ben halkın mallarının kefiliyim ve siz biliyorsunuz ki onlara zarar gelmemesi için onları korumam gerekiyor, dedi. İmamın yüz hatları onun üzgün olduğunu gösteriyordu. Amr bunu anladı. Amcaoğlu hala sessizdi. İmam her ikisinin de iyice duyabileceği şekilde sakin ve tane tane şöyle buyurdu. Gidin, gidebileceğiniz kadar daha da uzaklara gidin. Amr adeta buz kesmişti. Amcaoğlu bir şeyler söylemek istedi fakat imam şöyle buyurdu. Benim yardım talebim bu ovaları dolduracaktır. Ne benden ve ne de kervanımdan bir şey göremeyeceğiniz ve ne de sesimi duyamayacağınız kadar uzaklara gidin. İmam kalktı ve Amr ve amcaoğlu da kalktılar. Unutmayın ki bizim sesimizi duyup ve bize yardım etmeyen zilletle cehenneme gidecek. Uzağa gidin, uzağa, uzağa. Amr pişman olmuştu, çaresizdi. Her şey beklemediği şekilde gelişmişti. Amcaoğlu çadırdan dışarı çıktı. Fakat Amr kaldı. Amr şöyle dedi. Ağam, izin verin sizinle biat edeyim. İzin verin sizinle geleyim. İzin verin sizinle beraber savaşayım. Daha sonra daha kısık sesle şöyle devam etti. Fakat benim kalmam ve benim savaşmam size faydalı olduğu kadar. Sonra eğer savaşın kaderini değiştirmek için elimden bir şey gelmezse döner ve giderim. İmam ona baktı, hafifçe gülümsedi. Sonra kabul anlamına mübarek başını salladı ve gittiler. İkinci diyalog. İmam aleyhisselam çadırın perdesini kaldırdı ve içeri girdi. Arkasından Ebu'l-Fazl ve ardından da Ali Ekber. Çadır, imamın çadırları ve Ömer Sad'ın kalabalık çadırları sırasında ve fakat meydanın ortasında kurulmuştu. Ömer Sad da geldi, oğlu ve özel kölesiyle beraber. İmamın karşısında oturdu. Dışarıdan atların nefes sesleri duyuluyordu ve rüzgarın sesi ve savaşçıların giydiği zırhların sesi. İmam şöyle buyurdu. Ömer Sad, sen gerçekten benimle savaşmak mı istiyorsun? Ömer Sad'ın gözleri önünden, kendisi ve Hüseyin bin Ali'den binlerce görüntü film şeridi gibi geçti. Çocukluk ve gençlik dönemlerinden binlerce görüntü. Her ikisinin gençliği, erişkinliği ve ardından şimdiki durumu. Ömer, beni tanıyorsun. Babamı da tanıyorsun. Bana karşı ordu getirdiğin için Allah'tan korkmuyor musun? Çadırda herkes sessizdi. Herkes çadırda imamı görüyordu ve Ömer Sad'ın canını hedef alan kelimeleri. Gerçekten benimle olmak istemez misin? Gel ve Emevilerden ayrıl. Ömer Sad oturduğu yerde biraz kımıldadı. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Konuşursa nasıl devam edeceğini bilmiyordu. Biliyor musunuz? Doğrusunu söyleyecek olursam, taraf değiştirdiğimde Emevilerin benim Kufe'deki evimi yerle bir etmesinden endişeliyim. Kendisi de farkındaydı. Dilinden dökülen bu sözler onun kalbinden gelen sözler değildi. İmam, ben kendi paramla sana bir ev yaparım, endişelenme buyurdu. Ömer imamın sözünden hemen sonra beklemeden şöyle dedi. Benim bağ ve hurma bahçelerim var, onları ne yapayım? Onlara el koymalarından korkuyorum. İmam biraz duraksadı ve sakince şöyle buyurdu. Hicaz'da şimdi Kufe'de sahip olduğun hurma bahçesinden daha iyisini sallarım. Ömer Saad elini dizine sürdü. Başını salladı ve ben ailemi Kufe'de yalnız bıraktım. Biliyorsunuz haberler Kufe'ye çabuk ulaşır. Karım ve çocuklarımı öldüreceklerinden korkuyorum. Ömer Saad'ın sözleri daha bitmeden imam elini dizlerine koydu ve ayağa kalktı. Herkes kalktı. Adam neden şeytana itaatte bu kadar direniyorsun buyurdu. İmamın yüz ifadesi sakin değildi. Allah bir an önce ölümünü uyku yatağında ulaştırsın. Ömer korktu. Allah günahlarını bağışlamasın Ömer. Öfke Ömer'in damarlarında dolaşmaya başladı. Umarım rey buğdaylarından sana bir şey nasip olmasın. İmam yüzünü çevirdi ve çadırdan çıktı. Arkasından Ebu'l-Fazl ve yanında Ali Ekber. Ömer Saad hala çadırdaydı. Alaycı bir şekilde sesini yükselterek, "Rey hasatından bana bir arpa bile yetişse razıyım," dedi. Fakat imam atına bindi ve o sese arkasını dönerek çadırına doğru gitti. Üçüncü diyalog. Abbas, sonuç ne olacak? Gidelim ki sizden sonra yaşayalım mı? Allah o günü göstermesin, dedi. İmam gülümsedi ve ardından şöyle buyurdu. Muhammed bin Beşir Hazremi, duyduğuma göre evladın esir düşmüştür. Git ve onu serbest bırak. Muhammed bin Beşir'in yüz ifadesi daha kararlı oldu. Beni bu çöllerin vahşi hayvanları bin parça etse bile buradan ve sizin yanı başınızdan başka bir yere kımıldamam dedi. Sonra Akil'in evlatlarına dönerek, sizin hanedanınızdan Müslim bin Akil gibi biri öldürüldü. Bu yeterli. Siz ahdinizi yerine getirdiniz. Siz gidin buyurdu. Akil'in evlatları teker teker, burayı asla terk etmeyiz, kalırız ve malımız ve canımız ve evlatlarımızla sizi savunuruz dediler. Yatsı namazı yeni bitmişti. Daha kimse yerinden kıpırdamamıştı. Züheyr elini beyaz sakallarına çekti. Ağam, eğer ölümümle sizin veya Haşim oğullarının gençlerinden birinin canını kurtarabilirse, binlerce kez öldürmeyi severim, dedi. İmam, her zaman doğruyu söyleyen Züheyr'e baktı. Müslim bin Afsece şöyle dedi. Kalırım ve sizin yanınızda, elimde ne varsa ister mızrak ve kılıç veya tasla sizi savunurum. Muharrem ayının 9. günüydü. Sözler bitip, sesler dinlenince, İmam başını kaldırdı. Herkese bakıyordu. Diz dize yan yana oturan tüm 70 küsür kişiye. İmam sakin, açık ve net bir şekilde şöyle buyurdu. Öyleyse biliniz ki yarın hem ben ve hem burada olan tümünüz öldürüleceğiz ve hatta birimiz bile sağ kalmayacaktır. Oradakilerin yüz ifadeleri teker teker rahatladıklarını gösteriyordu. Sanki şüphenin ağır yükü omuzlarından kalkmıştı. Gülümsediler ve daha sonra 72 kişinin tümü Allah'a şükrettiler. Dördüncü diyalog. Hür, gerçekten Hüseyin ile savaşacak mısın dedi. Hür, atını bir köşeye bağladı ve Ömer Saad'ın yanına kadar gitti. Ömer Saad önüne bakıyordu. Savaş, savaş. Her an bir başın yere düştüğü ve bir elin kesildiği bir savaş. Hür'ün eli titremeye başladı. Yüzünü çevirdi. Birkaç adım geri gitti. Bembeyaz kesilmişti. Yanından geçen biri ona baktı. Durdu ve Hür, hangi korku seni bu kadar perişan ve tedirgin etmiş diye sordu. Hür kendi kendine şöyle dedi. Burada duran ben, kendimi cennet ve cehennem arasında görüyorum. Cennet bir adım öte ve cehennem bir adım bu tarafta. Sesi canlandı. Allah'a yemin ederim ki bin parça olsam bile hiçbir şeyi cennete tercih etmem. Hür yürümeye başladı. Atını açtı ve yavaş yavaş Ömer Saad ordusundan ayrıldı. Elini başına koydu ve imamın çadırına kadar gitti. Sonra imam sesini duyacak şekilde "Canım size feda olsun ağam" dedi. Hür gözlerini kapattı. Ben size gelen ve yolu size kapatan, sizin Medine'ye geri dönmenizi engelleyen ta kendisiyim. İmam çadırdan çıktı. Hür ve imam arasında sahabelerden birkaçı duruyordu. Allah'a yemin ederim ki bunların bu işi buraya vardıracaklarını bilmiyordum. Ben hak ettim ağam. Acaba tövbe etmem için bir yol var mı? Hür gözlerini açtı. Karşısında duranlar arasında sadece imamı gördü. Gülümseyen ve onu karşılamak için açılan ellerini. Beşinci diyalog. Ömer Saad Amr bin Haccac'ı çağırdı. Askerlerden 500'ünü al ve Fırat'ın sahiline kadar git. Amr, Ömer Saad'ın ne demek istediğini anlamadı. Başka bir şey söylemesi için bakışı Ömer Saad üzerinde kaldı. Askerlerini al ve suyun kenarına git. Safları öyle düzenle ki Hüseyin ordusundan kimse suya ulaşamasın. Amr bin Haccac çok mutlu oldu. Önemli bir görev almış ve cephenin önemli bir bölümünün komutanıydı. Muharrem'in 7. günüydü. Amr çadırdan çıkınca Ömer Saad tekrar Ubeydullah Ziyad'ın mektubunu açtı. Şöyle yazmıştı. Bu mektubu alır almaz Su ve Hüseyin'in yarenleri arasında su bağlantısını kes. Dikkat et, Fırat suyundan bir damla bile Hüseyin'in yarenlerine nasip olmasın. Çadırın dışında Amr bin Haccac'ın sesi duyuluyordu ve ardından giderek uzaklaşan ve koşan atların ayak ve toynaklarının sesi. Ve Amr bin Haccac Fırat kenarına ulaştı ve su alınabilecek tüm kıyısına adım başı bir asker yerleştirdi. Sonra biraz ötede hurma ağaçlarının arkasında bazı askerleri konuşlandırdı ve bazılarını da biraz ileride görevlendirdi. Askerlerin sesleri sakinleşince kalabalık arasından birisi imamın çadırına doğru bağırdı. "Hüseyin, bu suyun ne kadar saf, duru ve serin olduğuna bak." Askerler başlarını çevirerek sesin kaynağını aradılar. Abdullah bin Hasin suyun kenarından şöyle devam etti. "Allah'a yemin ederim ki bu sudan bir damla bile tadamazsın ta ki susuzluktan ölene kadar." Birçokları imamın ayakta durduğu ve Fırat kıyısına baktığı, ardından başını kaldırarak gökyüzüne bir şeyler fısıldadığını gördüler. Altıncı diyalog. İmam yere oturmuş, "Müslim, Allah senden razı olsun" dedi ve hafifçe gülümsedi. Habib bin Mizahir de geldi. Oturdu. Müslüman bin Afsece'nin kanlı elini tuttu. İmam, "Müminlerden bazıları Allah yolunda canlarını verdiler" dedi ve gözleri Müslim'in kanlı zırhından her yeri şehitlerle dolu olan çöle kaydı. Bazıları da sabırsızca sıralarını bekliyorlardı. Müslim imama bakıyordu. "Habib, senden ayrılmak çok zordur. Fakat önündeki cennet için huzurlu ve mutlu ol" dedi. Müslim gülümsedi ve "Allah senin de kalbini mutlu etsin Habib" dedi. Biraz ötede Ömer Saad ordusunda tebrik sesleri duyuluyordu. Habib, "Benim de geleceğimi biliyorsun. Eğer kalacak olsaydım veya hatta yaşamak için zerre kadar ümidim olsaydı, yerine getirmem için vasiyet et diyecektim" dedi. Habib'in eli Müslim'in son güçleriyle sıkıldı. İmam Müslim'in başını elleri arasında tutmuştu. Müslim gözünün kenarı ile imamı göstererek, "Habib, benim vasiyetim sadece budur. İmamın yanında yarini olarak kalmak." Artık ellerinde güç kalmamıştı. Son nefesleriydi. "Habib, sadece kal ve imamdan önce öldürül" dedi. Habib eğildi. Müslim'in sakinleşen yüzünü öptü. "Allah'a yemin ederim ki imamdan önce ölürüm" dedi. İmam ve Habib Müslim'in cansız bedeninin yanından kalktılar. Uzaklarda mutluluk çığlıkları daha da yükseldi. Yedinci diyalog. İmam çadırın önünde duruyordu. Sesi yükseldi, öyle ki Ali Ekber de duydu. "Allah'ım, halk arasında peygambere ahlak ve sima ve konuşmada en çok benzeyen bir genci savaşa gönderdiğime sen şahit ol." Hiç kimse çadırlarda değildi. Haşim oğullarının tüm kadın ve erkekleri şaşkın gözlerle yavaş yavaş meydana gitmekte olan Ali Ekber'e bakıyorlardı. İmam bu kez daha alçak sesle şöyle buyurdu. Allah'ım, bizler ne zaman peygamberini özleseydik bu gence bakardık. İmam kadınları çadırlara geri gönderdi. Meydanda toz duman birbirine karıştı. Ömer Saad ordusundan süvarinin ardından süvari ayrılıyor ve meydanın ortasında yere yığılırdı. İmam meydandan gözünü ayırmıyordu. Biraz sonra Ali Ekber savaştan ayrıldı, döndü. İmam daha yakına geldi. Babacığım, çok susadım. Çadırların bir köşesinde biraz su bulunmaz mı? İmam Ali Ekber'in başını öptü. Gözleri ıslaktı. Ali'cim, git ve biraz daha mücadele et. Ali'cim, çok çabuk ceddin Resulullah'ı göreceksin ve onun elinden su içeceksin. Ali Ekber bir kez daha savaş meydanına koştu. Yine karışan toz duman ve yine yere düşen Ömer Saad ordusu askerleri. İmam sürekli Ali Ekber'i izliyordu. Bir an meydan sakinleşti. Ali Ekber atın üzerinden düştü. Bir ses tüm meydanı dolduruyordu. Babacığım, Allah'a emanet ol. Ben burada olan peygamberi görüyorum. Size selam söylüyor. İmam meydana doğru gitti. Babacığım, peygamber sizi beklediğini söylüyor. Gel babacığım. İmam Ali Ekber'in cansız bedenine ulaştı. Eğildi. Yüzünü Ali Ekber'in kana bulanmış yüzüne koydu. Zaman meydanda durmuştu. Zira Ali Ekber'in eli Resulullah'ın elindeydi. Değerli dinleyiciler, bir başka anlatımla Kerbela adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Sizlerden ayrılmadan önce parsi.ir'i takip edebileceğinizi, bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan izleyebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82. 0-1-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের